Ayrım 4.
O rezaletten sonra şehzadeyi aklı başında, ölçülü davranmaya zorlaması işe yaramıştı. Murat, ihtiyarın gözüne tekrar girmişti. Hatta eskisinden bile daha iyi bir durumdaydı belki de. Utancını zihninden uzaklaştırıp tekrar kendine sordu. Bu ortam Murat için en yararlı hale nasıl getirilebilir? Tabii kendi içinde. Genç bir adamın enerjisi sürekli olarak doğru yönlendirilmezse, hedefleri cazip hale getirilmezse, o adam kısa zamanda içe dönük, problemli, tembel ve hatta kendini yok eden biri haline gelebilirdi. Bu genç bir kadın için de geçerliydi. Bu özel genç kadın Safiye olsa bile. Çarşafına tekrar sıkıca sarıldı. Neden sana bir adım almama izin vermiyorsun aşkım? Safiye bunları ima ettiğinde genç şehzadenin sık sık söylediği bir cümleydi bu. Sana para vereyim, git kendine bir adım satın al. Paranın alabileceği en iyisini. O zaman anneme ve adımlarına bağlı kalmaktan kurtulursun. Gittiğin yerler, aldığın şeyler onların bakışlarından saklanır. Daha özgürleşebilirsin. Özgürleşme. İstediği bu olmasına karşın ona saçma geliyordu. Özgürleşmek istiyordu ama bu haremin dışına çıkmak gibi basit bir özgürleşme değildi. Daha ileri, daha derin bir özgürleşmenin peşindeydi Safiye. Her şeyin yüreğinde olmanın peşinde. Yine de Murat'a hak vermeliydi. İyi olur, eğer doğru adımı bulabilirsem. Şehzade, eğer bakarsan bulabilirsin gibilerden bir şeyler söyleyecekti herhalde. Ama o arada burnunu Safiye'nin boynuna yummuş olduğu için ne söylediklerini ne de bu konuda aklından geçenleri tam olarak anlayabilmek mümkündü. Sen tanıdığım en zeki kadınsın. Safiye adamın başını biraz itebilirdi ve o arada lafı dokundurabilirdi. Kardeşin İsmihan'ın adımı var ya, şu Venedikli Veniero. Kim? Abdullah mı? Belki böyle söylerdi. Belki de dişleriyle Safiye'nin düğmelerini çözmeye başlardı. Onda biraz zeka var. Hatta bildikleriyle tehlikeli bile olabilir. Bu bölümü kendine saklamalıydı. Sana hakkımda söyleyebileceği şeyler. Aşkım, burasını yüksek sesle söylemeliydi. Murat'ın onun göğüslerini bulduğunda çıkaracağı arzulu iniltilere uygun bir tonda. Herkes Veniero'yu köle pazarının ve tacirlerinin bir hası gibi görüyordu. Gençliği, deneyimsizliği ve aksi kişiliği nedeniyle İsmihan'a acıyorlardı. Ama Safiye'nin görmüş olduklarının yanında ve benim sevgili şehzadem, baktım, Abdullah gelecek vaat ediyordu. Dikkatli olmalıydı. Murat şimdi tam üzerinde olurdu herhalde. Onun her inip kalkması aklına daha yaratıcı bir kelime getirmeliydi. Kas sürüsüne benzeyen mızmız, cırtlak sesli, dedikoducu yarım erkekler. Manastırdaki acemi rahibelerden bile beterler. Tabii ki adımları kastedecekti. Kalçalarını acemice çalkalardı Murat mutlaka ve canını acıtırdı. Sonra yanına yığılıp kalırdı ve o da başını okşamaya başlardı ve konuşmaya. Oralarıyla birlikte akıllarının da birazı gidiyor olmalı sevgili şehzadem, akıllı efendim benim. Ama içinden aslında orası tüm erkeklerin akıllarının saklandığı yer. Tek darbeyle ikisi birden gider diye geçirirdi mutlaka. İsmihan'ın kocadan yana da şansı büyüktü. Vezir, Murat'ın aksine meslek yaşamının en tepe noktasındaydı. Sokullu Paşa bir yığın önemli devlet toplantısını İsmihan'ın o küçük, masum burnunun ucunda yapıyordu. Onu sık sık ziyaret etmesinin en önemli gerekçelerinden biri de buydu zaten. Ve bunu asla ihmal etmemeliydi. Neyse ki İsmihan'a göre her şey Allah'ın isteğiyle sınırlıydı. Aslında ne önemli bir konumdaydı Kanuni'nin torunu ama bunun farkında bile değildi. Yoksa Safiye birkaç ziyaret ve ayva ile asla onun hakkından gelemezdi. Safiye, İsmihan'a hadımı için bir servet önermişti. Murat'a daha fazlasını da verdirebilirdi aslında. İsmihan ise yalnızca gülmüş ve onu satmayı reddetmişti. Dünyadaki hiçbir şey karşılığında onu satmam. Safiye bu cevabın içinde bizzat adamın kendisinin olduğunu öğrense hiç şaşırmazdı. Tek başına kalsa İsmihan insanı memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapardı. Her şeyi. Öte yandan Veniero zeki olmasına karşın uyum gösteremeyebilirdi. İsyankar bir yapısı vardı. Yalnızca İsmihan'a karşı yumuşak başlı davranıyordu. Hayır diye karar verdi Safiye. Yeni birini aramaya devam etmeliydi. Zeki ve ona sonsuz bir sadakatle bağlanacak bir adım bulmalıydı. Cesaret de önemliydi. Gerektiğinde uğruna ölümü bile göze alabilmeliydi. Bunları söylemek bulmaktan daha kolaydı. Görünen oydu ki erkekler ve hatta kadınlar üzerlerinde kolayca büyük bir etki uyandıran güzelliği, cinsiyetsizlerde aynı etkiyi yapmayabiliyordu. Bu düşünceler içinde Safiye, kadife kaplı bir kutuya benzeyen tahterevanından inip diğer bir kutuya geçti. Harem geçidiydi burası. Uzun geçit boyunca bir kadın çarşafının içinde kalmalıydı. Safiye kör gibiydi. Ama bu pürüzlü taş zeminleri, aşınmış eşikleri, avlunun ışığından sonra insana karanlık gelen bu penceresiz dar koridorları yine de iyi biliyordu. Yıllardır hadımlar arasında el değiştirmiş, çok kullanılmaktan yıpranmıştı geçit. Sultanın divanı topladığına haber veren zil ve davul sesleri yankılanıyordu mermer canavarının boğazında. Sık sık olduğu gibi hadımlar avlusunda biri cezalandırılıyordu. Kamçının ritmik sesi kulaklarına kadar geliyordu. Safiye bunların arasında bir şeyin eksik olduğunu fark etti. Bu kamçılanmanın inlemeleriydi. Adamdan hiç ses çıkmıyordu. Birden kendisini yol gösteren elleri aldırmadan ters yöne, sola döndü. Hadımlar avlusunun kenarında gözlerini ışığına alıştırmaya çalışarak etrafına baktı. Kafasında yeni bir planın gölgeleri çoktan dolaşmaya başlamıştı. 6. Avluda 6 büyük sütun vardı. Üzerlerindeki kabartmalar kimin elinden çıktıklarının göstergesiydi. Büyük usta Sinan'a aitti bu görkemli taşlar. Güneye bakan yatak odalarının önünde soğuk ve yağmurdan korunmak için yapılmış, bunlara hiç uymayan kaba bir ahşap gölgelik bulunuyordu. Ve bu gölgeliğin altında Safiye, insandan çok öküze benzeyen iki siyah adamın sırayla birini kamçıladıklarını gördü. Diğer adımlar, Safiye'yi odasına götürmekle görevli olan ak adımlar, onların bu yaptıklarını garip bir zevkle seyretmeye başlamışlardı. Şeker külahına benzeyen yüksek kavukları, tarçın kırmızısı ve menekşe moru giysileri ve ağır tatlımsı kokularıyla güneşte erimeye bırakılmış şekerlemelere benziyorlardı. Çarşaflara sarılmış diğerlerinin karanlık koridorlarda yollarını nasıl buldukları çok umurlarında değil gibiydi. Ve Safiye'nin oturup bu vahşeti izlemesine hiç mi hiç itiraz etmemişlerdi. Ayakları yukarı kaldırılıp iki tahta arasına sıkıştırıldığı için cezalandırılanın yüzünü göremiyordu Safiye. Ama adam kendilerinden biriydi. Siyah adımlar adamın tabanlarını kamçılayıp duruyorlardı. Aslında bu yöntem daha çok odaklıklara uygulanırdı. Böyle bir cezalandırmadan sonra bir ay boyunca yürüyemedikleri olurdu ama böylelikle güzelliklerine görünür bir zarar verilmezdi. Bir kadın için 10 kırbaç yeterliydi. En azgınlar için bile 15 caydırıcı olurdu. Safiye orada durup saymaktan vazgeçene kadar en az 25 kırbaç yemişti adam. Kurban siyah değildi. Esmerce bir beyazdı bu. Aslana benziyordu. Tabanları dövülmekten yer yer açılmış ve pembe etleri açığa çıkmıştı. Öküze benzeyen iki adamın ayaklarının dibinde çoktan bir küçük kan gölü oluşmuştu. Ama o hala gık dememişti. Bedenini bağlayan ipler bile sanki daha şikayetçiydiler bu durumdan. Gel buraya güzelim. Nurbanu, Safiye'nin dirseğinin dibindeydi. Yumuşacık bir sesle konuşuyordu. Bunları görmen gerekmiyor. Seni sarsabilir seyrettiklerin ve oğlumla geçireceğin gecen rezil olur. Bu, Nurbanu'nun oğlunun gözdesine aylardır göstermediği bir tavırdı. İki kadın arasında yeterince derinleşmiş bir rekabet ve kıskançlık kuyusu vardı. Safiye, Murad'ın annesinin onu bir rakip olarak gördüğünü biliyordu. Öte yandan içinden bir ses ona, açılan bu kollara cevap vermesinin iyi olacağını söylüyordu. Uzun süredir böyle bir ortamın oluşmasını beklemişti. Her adımını titizce izleyebilen, haremin bu en önemli kadınıyla didişip durmak çok da hayırlı bir iş değildi. Ama gördükleri, kafasındaki tüm iyi niyet planlarını bir kenara atıvermişti. "Kim bu adam?" diye sordu. O sırada koluna asılan Nurbanu'ya karşı, adamın kırbaçlarla gösterdiğinden daha fazla bir tepki vermiyordu. "Sümbül, onu hatırlıyor musun? Mihrimah Sultan'ın hadımı. Evet, Efendimizin kızı insanları yola getirmekte oldukça beceriksiz gördüğün gibi." Safiye şimdi adamı hatırlamıştı. Tabii ki adamın kaslı vücudunu, kıvırcık kahverengi saçlarını bilmiyordu. Bütün bunlar daima kürklü giysilerin, uzun kavukların altında gözlerden saklanmıştı. Ya o isim? Sümbül? Böyle bir erkeğe verilecek isim miydi bu? Ne büyük çelişki. Ama neyle suçlanıyor? Mihrimah'ın bakirelilerini mi bozmuş? Onu Selim'in son gözdesiyle yakalamışlar. Konu, Nurbanu'nun sesini aksileştirmişti. Bakireler dediğimde şaka yapıyordum ama öyle görünüyor ki hadım yalnızca bunu yapabilecek güçte değil. Aynı zamanda da bu işi yapmaya can atıyor. Selim'in odalığıyla değil. Nurbanu güçlükle cümlesini tamamladı. Oğlanıyla basılmış. Safiye şaşkınlığını göstermemesi gerektiğini artık öğrenmişti. Şaşkınlık, zayıflığın en belirgin işaretiydi. Bu rezil ilişkinin Efendimizin hoşuna gideceğini sanmıyorum dedi. Kadına acıyarak baktı. Erkeğini içkiden koparamamak, onu oğlanlarla paylaşmak. Hem ayyaş hem de kulampara bir velihat. Ya da, evet, belki de bu konuda hiç konuşmamak daha iyiydi. Sustu. Nurbanu, Safiye'nin sözlerindeki iğnelemeyi hemen fark etmişti. Ona bir çömlekçinin beğenmediği ve az sonra yere çalacağı bir vazoya baktığı gibi baktı. Yine de kendine hakim oldu ve kızı tutkunmak zorunda kaldı. Oturup sersemce etrafı seyretmektense sırasının gelmesini beklemenin hiçbir sakıncası yoktu. Harem'in baş kadınıyla olan ilişkisi öyle bir noktaya gelmişti ki artık Nurbanu oğlunun Safiye olan düşkünlüğünü kabul etmek durumundaydı. Zaten ondan başka kontrol edebileceği hiçbir erkek yoktu. İşte bu sefih ilişki her şeyi bir kez daha ortaya çıkarmıştı. Nurbanu oğlunun gözdesiyle didişmesini oyunun kuralları içinde yapmak zorundaydı. Murad'ın gazabına uğramayı asla göze alamazdı. Yine de sınırları zorlamamak gerek diye düşündü Safiye. Bunlara karşın konuşmaktan kendini alamamıştı. Bence bu adam masum. Kelimelerin üzerine basa basa dikkatle söylemişti bu sözleri. O da öyle diyor diye cevap verdi Nurbanu. Öfkesine hakim olmaya çalışıyordu. Ama hepsi de aynı şeyi söylerler. Ona inanıyorum. Safiye konuyu deşmeye devam ediyordu. Efendimizin şiddetinden korkan oğlanı avutmak için yatağını aldığını söylüyor. Bir an için Safiye, avunmak üzere adamın yatağına kendisinin gittiğini düşündü. Böyle bir şeyi itiraf edemeyecek olsa da o koruyucu, güçlü kolların güvenliğinde olmak aklından gelip geçivermişti. Nurbanu devam etti. Sümbül, oğlanın onun omzunda ağladığını söylüyor. Ama demin dediğim gibi hepsi de böyle der. Allah için ona inanıyorum. Falakadaki hadım birden başını yukarı kaldırdı ve Safiye onun yeşil gözlerindeki pırıltıyı gördü ve hafifçe peçesini kenara çekti. Adam onu tekrar gördüğünde tanımalıydı. Çektiği acının ona bakar kör yapmamış olması için içinden dua etti. Gel Safiye dedi Nurbanu. Daha fazla onunla uğraşmayacaklardır. Burada işi biter bitmez Yedi Kule'ye yollarlar onu. Yedi Kule? Safiye korkudan mı, soğuktan mı olduğunu bilmeden ürperdi. Oraya hiç gitmemişti. Orayı görmemişti bile. Hristiyanlardan kalma bir eski yapı olduğunu tabii ki biliyordu. Orada karadaki surlar denizdekilerle buluşuyordu. Dünyanın bir ucu gibi o yerde mahkumlar tutuluyordu. Ve buradaki falakayla kıyaslanmayacak işkenceler yapılıyordu Yedi Kule'de. Oradaki acı dolu çığlıkları yalnızca işkenceciler duyabilirdi. Bir de deniz. Deniz. Sadece bu sesleri değil, seslerin sahibi olan, işkencelere dayanamayanların cesetlerini de kucaklıyordu. Yaşayabilenlerin çoğu da zincirlenmiş olarak getirildikleri cellat çeşmesinde, halkın gözü önünde, ibret olsun diye idam ediliyordu zaten. Evet, onu Yedi Kule'ye götürmeliler dedi Safiye. Nurbanu ile birlikte yürümeye başladı. Bu falaka onun için çocuk oyuncağı. Ama bu sözleri avludan çıktıktan sonra söylemeye özen göstermişti. 7. Bir aynanın yardımıyla dünyadan uzaklaşabiliyordu Baffo'nun kızı. Tıpkı haremin kafeslerinin dış dünyaya kapanması gibi, o da bu şekilde zihnini her türlü olaya kapatabiliyordu. Bir an için, ayvanın kenarı altın paracıklarla süslü zeytin yeşili yemenisi aynada görünür gibi oldu ama, Safiye onu çevirerek açısını ayarladı ve tekrar kendi yüzünü seyre daldı. Aynanın süslü altın çerçevesi, onun yüzünün yansımasını mükemmel bir şekilde çerçeveliyordu şimdi. Safiye, şehzadenin ona yeni armağanı olan kulağındaki küçük kuş yumurtaları biçimindeki zümrüt küpeleri ve boynundaki onlarla takım gerdanlığı memnunlukla seyretti. Ama esas onu mutlu eden kendisiydi. Evet, o da saltanat havuzuna atılan bir taştı ama yarattığı dalgalar içten dışa değil, dıştan içe doğru geliyordu. Bu düşünceyle kendini ziyan etmek üzerinde yoğunlaştı tekrar. Kendini savurtup ziyan olmak, burada, haremde çok sık rastlanan bir durumdu. Nice güzel kadınlar görmüştü böyle yok olup giden. Haremin zenginliklerinde yozlaşıp yok olmuş nice kadınlar. Belki de zaten onlardan umulan da buydu. Bunun için buradayız diye mırıldandı Safiye. Neredeyse Murat beni çağırır. Eğer sultan onu daha fazla oyalamazsa, tüm günün bir sonu beklemekle geçiyor. En azından onlar da bu son için bir günü geçiriyorlardı. Ama yine de bugün daha farklı bir şey yapmanın mutluluğu vardı içinde. Yeni adımı Gazanfer'i bulmuştu. Kendi anlamının, belki de üstünlüğünün farkında olmanın verdiği huzurla rahatlamıştı Safiye. Bir parmak badem ve yasemin kremi alıp yanaklarına sürüp ovuşturdu. Soğuk mermere benzeyen yüzü bir mükemmellik anıtı gibiydi. Bazı kızlar beyaz peynire, bazıları lokuma benzetiliyor. Ama ben mermere benzemekten mutluyum. Peynir çok gözeneklidir. Lokum da boyalı ve şeffaf. Her ikisi de çabucak eriyip giderler, yok olurlar. Kendi duruşunun sağlamlığından emin, tekrar dış dünyaya döndü Safiye. Mavi camdan bir kavanozu duran güzellik kremini. Murano camından kavanoz ne ev ne de bir başka özlem uyandırmıştı onda. Yalnızca eski yurduyla yenisi arasında olabilecek ticareti ve politik ilişkileri düşündürmüştü ona. Ayvanın ona doğru Murano camından kavanozu uzatan hafif kemikli, yeşilimsi parmaklarının daha ötesini görüyordu Safiye. Geleceği. Başını, kadının yüzünü kremlemesi için geriye yasladı. Genellikle kendine güvenli ve sakin olan kalfanın ellerinin mermer düzgünlüğündeki tenine dokununca titreyeceğinden emindi. Ve öyle oldu. Şehzade Murat da ona sarıldığında aynen böyle oluyordu. Ayvanın ovalaması uzadıkça sıkıcılaşıyordu. Ama Safiye bunun beyninin çalışmasına engel olmasına izin vermedi. Kadının etkilenmesi ona kendi yüzünün mükemmelliğini düşündürüyordu. Sağlam ve yoldan çıkarılmayacak biri olmasına karşın Ayva, İsmihan konusunda doğrusu çok tetikteydi. Aslında Bafo'nun kızı bu güzellik seanslarının etkisine tam olarak inanmıyordu. Asla da inanmamıştı. Her konuda olduğu gibi bu konuda da yalnızca kendine güveniyordu. Murat'ı kazandığından emindi ve onu elinde tutmaya devam edecekti. Bunun tek nedeni de kendi güzelliğiydi. Kremler, kokularla yapılamayacak kadar müthiş olan tanrısal güzelliği. Safiye yüzünün eski zaman tarihindekiler kadar kutsal bir anlamı olduğunu düşünüyordu. Böylesi bir güzellik asla ve asla engellenemezdi. Hatta Tanrı bile bunu yapamazdı. Bu şekilde düşünmesinin herhalde önemli nedeni ana yurdunda da, burada da aldığı dini eğitimlere hiç kulak asmamasıydı. O kendi kutsallığının dışında hiçbir şeye inanmıyordu. Yine de bu kutsanmış güzelliğin karanfil ve zencefille güçlendirilmesinde bir sakınca yoktu. Safiye baharatların bir zararı olacağını düşünmüyordu. Aslında buradaki hiçbir adeti zararlı bulmamıştı. Duaları da, oruçları da, bayramları da. Yüzündeki hafif karıncalanmayı bu baharatlar yapıyor olmalıydı. Nedeni başka bir şey değildi. Safiye'nin yanaklarından yuvarlak çene ucuna doğru halkalar yayarak bu yüzü hayranlıkla ovan Ayva, "Bugünlerde karabiber çok ucuz piyasada," dedi. "Sudan ucuz. Ama ne yazık ki güzelliğe fazla bir katkısı yok. Yine de neredeyse 100 kışın öksürüğüne yetecek kadarını çoktan depoladım ben." Safiye, "Süleyman'ın Hint denizindeki Portekiz gemilerinden elde ettiği ganimet olmalı bunun nedeni," derken, Ayva'nın parmaklarının, onun dudaklarının en küçük bir hareketinden bile nasıl etkilendiğinin farkındaydı. "Bakıyorum, baharatın kaynağıyla çok ilgilisin," dedi kadın. "Hatta baharatın kendisinden bile daha fazla." Safiye gülümseyerek konuşmaya devam etti. "Bu baharat İskenderiye'ye götürülüyor önce. Oradan bir kısmı İstanbul'a getiriliyor, çoğu da Venedikli tüccarlara iyi bir fiyatla satılıyor. Ana yurdunun tüccarlarını çok mu takdir ediyorsun güzeller güzeli?" Ayva'nın ses tonu, değil Venedik'i, gökteki ayı bile fethetmeye hazırmış gibiydi Safiye için. Bu durumda Venediklilerin çıkarları İslam'ın emelleriyle de örtüşüyor. "Aslında ben taraf tutmam. Bir tek şu Allah'ın belası Portekizlilere karşıyım. Gemileriyle Afrika kıyılarında dolaştıklarından bu yana Hint denizini ellerine geçirdiler ve bunun tadını doyasıya çıkarıyorlar. Son günlerde aşçıların neden bol biberli yemekler yaptıklarını şimdi anlıyorum. Sevgili Ayvacığım, tutkuların sanıyorum midenle sınırlı kalıyor. Seninkilerse tüm dünyayı kapsıyor galiba." Kalfa kadının ses tonunda bir parça küskünlük mü vardı ne? "Ben küçük bir çocukken Venedik'te sık sık duyduğum bir söz vardı. Karabiberin gittiği yer altının da geleceği yerdir," diye. Safiye, kadının yüz masajıyla sanki kendinden geçmiş gibi yaparak gözlerini kapadı. Kelimeleri uzata uzata konuşmaya devam etti. "Çocukken kanal kenarlarında, baharat depolarının arasında oyun oynardık. Bazen karanfil, bazen kimyon ama daima karabiber kokardı ortalık. Zenginliğin kokusuydu bu ve gücün." "Gel seni şifaneme götüreyim ciğerparem," diye fısıldadı Ayva. "Bu aptal, cafcaflı yeri ve insanları kendi hallerine bırak. Orada özlediğin kokuları bol bol içine çekebilirsin. Yanakları krem içindeki Safiye, bu öneri çok baştan çıkartıcıymış gibi çapkınca gülümsedi. Aslında şu sıra onu tek baştan çıkaran düşünce yeni adımıydı. Sonunda kendisine uygun birini bulmuştu. Sanki adam onun bir parçasıydı. Onunla çok uzaklara bile ulaşabilecekti. Ayvanın dokunuşuyla şöyle bir ürperdi ama belki de bu ürperişin daha gizemli bir nedeni vardı. Gazanfer'in de tam bu anda benzer düşünceler içinde olduğunu hisseder gibiydi Safiye. Kadının davetine bir yanıt vermemişti Baffo'nun kızı. Tekrar konuşmaya başladığında adımıyla zihinsel olarak yaşadığı bir birleşmenin etkisiyle sesi buğulanmıştı. Kendini kontrol etmeye çalıştı ama ses tonundaki ihtiraslı ve güçlü değişim kısa sürmüş de olsa kadının dikkatini Safiye'ye tıpkı bir mıknatıs gibi çekmeye yetmişti. Portekiz'le olan mücadelenin nasıl gideceğini, senin sihirli formüllerini yüzüme yansıtmaktaki hevesinden anlayacağım sevgili hayvan benim. Güzeller güzeli, gönlümün gözdesi. Senin o altın değerindeki badem gözlerin için her şeyi yaparım ben. Safiye bütün dünya onların bu karşılıklı çekimine karşı bir fesatlık içindeymiş gibi baktı. Dilerdim ki, bir süre sustu. Bıraktı ki kadın bu isteğin gerisini kendi şehvetli hayalleriyle doldursun. Sonra gözlerini karşılıklı dileğin gerçekleşmesini onlar engelliyorlarmış gibi odadaki kalabalıkta gezdirdi. Dilerdim ki Sultanımız Efendimiz, Akdeniz'le Kızıldeniz'i Süveyş'te birleştirecek kanalın yapımı için yeterince köleyi oraya yollasın. Bu, her şeyi baştan sona değiştirecektir. Portekizlileri dize getirmenin tek yolu budur. Çöl ortasındaki bir kazı, haremin göbeğindeki seni neden ilgilendiriyor ki? Düşünce ufuklarının darlığı beni bazen şaşırtıyor. Oysa sen zeki bir kadınsın sevgili Ayva. Haremin en zekisi. Bunu bir iltifat olarak mı almalıyım? Kadın gün boyu defalarca yaptığı gibi peçesinin ucuyla yüzünü bir parça örttü. Tabii ki. Çok emin değilim ama zaman zaman senin beni güzel olarak tarif etmeni beklediğimde oluyor. Yani Ayvacığım, açıkçası değilsin. Safiye panikle dilini ısırdı ama neyse ki kadın cevaben sanki bir şey olmamış gibi gülüyordu. Bazen senin güzellikle aklı denkmiş gibi değerlendirdiğini düşünüyorum, dedi Ayva. Sanki akıl sahibi birinin güzel de olabilmesi elindeymiş gibi. Aslında herhangi bir kadın ve tabii bu seni haremin yalnızca en güzeli değil, en zekisi de yapıyor, öyle değil mi? Safiye adı gibi bir parça ekşi olmasına karşın kadının tekrar gülüşünden hoşnuttu. Yine de bir cevap verecek cesareti kendinde bulamadı. Saldırmaktan sonra nasıl bulabilirdi ki? Ya da kadının elindeki kavanozu alıp yere çarpmadıktan sonra. Önce Ayva konuştu. Senin kadar emin değilim bu konuda. Oo, zeki ve güzel olmadığından değil bu Safiye'm. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Genellikle güzellik zekaya tercih edilir, evet. Yalnız daha iyisi her ikisinin birlikte olmasıdır. Böylelikle o kişi ince, tatlı ve başkalarına karşı duyarlı tavırlarıyla çok önemli bir şey yaratır. Sevgiyi. O Ayva, bunları söyleyen sen misin? Sevgi dolu incelik ve merhametten söz edecek başkası kalmadı mı? Senin bir kalbin olduğunu elbette hepimiz biliyoruz. Tıpkı lakabın gibi sert ve mayhoş bir kalbin olduğunu. Birinci kaset,